Yani Tanrı'nın büyük uykusu denilen serimiz var. Tanrı'nın büyük uykusu nedir? Ve Tanrı'nın egemenliğinde bizim yerimiz var mı? Yani belki İsa aman ettiğiniz zaman Tanrı'ya kendi hikayenize davet ettiğinizi sandınız. Hani lütfen benim hayatıma gel dedin. Tersine Tanrı sizi kendi büyük uykusuna katılmaya çağırdı. Yani onun kendi hikayesine katıldınız. Tanrı'nın büyük bir eseri var. Rabbimiz baştan sona kadar uzman sanatçı gibi güzel duvar kilimi öre. Aslında belki bir resim var. Evet, böyle bir duvar kilimi var. Ve tam ortada bir aslan var. Çünkü en önemli parçası Tanrımız. Yahuda aslanı. Ve Tanrı'nın planı o kadar büyük ki biz daha günahkarken ve düşmanları olarak yaşarken Tanrı bizi kurtardı için biricik oğlunu dünyaya gönderdi. O bizi mahvetmek amacıyla değil, bizi kurtarmak için İsa'ya gönderdi. İsa bizi kurtardı. Bu her şeye değer. Dahası var. İsa bizi görevlendirdi. İsa bize büyük ve kutsal bir görev verdi. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Ve bu ayetleri biliyorsunuz. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildi. Yani biz partiye hiçbir şey getirmedik. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, eseriyiz. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Bunu nasıl anlatacağım? Yeni antlaşmadaki birçok ayete bakalım. İsa ölmeden bir gece önce göksel babasına hem kendi öğrencileri hem de gelecekteki imanlı kardeşler için gayretle dua etti. İsa öğrencilerine şöyle dua etti. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onlara dünyaya gönderdim. Aslında İsa'nın görevinde böyle bir desen görüyoruz. İsa ilk önce öğrencilerini çağırdı. Onlar İsa'yla zaman geçiriyorlardı. İsa onlara öğretiyorlardı. İsa nereye gittiyse onlar yanındaydılar. Yani İsa öğrencileri yetiştirdiğinde aralarında çırak usta ilişkisi vardı. Önce İsa'nın yaptıklarına örnek alarak öğreniyorlardı. Ve sonra yaşamlarına uyguluyorlardı. Sanki İsa öğrencilerine bir gün, şimdi sıra sende, benim işlerimi yeterince izledin, şimdi yap demiş olur gibi. Luka 9. bölümde okuyoruz ki, İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onlara Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi. Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek, mintan. Hangi eve girerseniz, kentten ayrılıncaya kadar orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kenten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin. Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastalara iyileştirerek koy koy dolaştılar. Ve iki nokta çıkarmak istiyorum. İsa onlara göndermeden önce donata. Oki oras ki butun jinle uzerinde, ve hastulara ilesh tirme kitchen gooch ve yetki verde. Etan rabigare veriese, chardu kishileri donata. Nani o biz yaunas barakmio hamtorsen. O busy donatio. Ikinji, on la yola chukta, tanum egemen lini ilaneti, ve hastulara ilesh tirdile. Yani, son the tanra on lara beer, gorev verdi, ve bu gorevini, gechek lesh tirdi. Ve orenji lerinin, gorevi, aina zamanda bizim gorevimis. Biz tanunun gujule, tanun egemen lini pilashmala, jinleri kovmala. Ve hastulara ilesh tirmelias. Bu bizim gorevimis de. Bis Christian la olarak, sarge farkla bi din, ve dindar adet leri, getirmek istemiyoruz. Herkese yaratan tanrı tanıyabilirsin. Ebedi yaşama kavuşabilirsin. Bütün günahların ve utancan ortadan kalkabilir diye ilan etmekteyiz. Yani bizim müjdemiz o kadar harika müjdedir. İsa gör alınmadan önce öğrencilerine şöyle dedi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiria'ya da ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Kutsal ruh onların üzerine gelince kutsal ruh tarafından donatılacaklardır. İlk önce oturdukları yerlerde Tanrı'nın sözünü paylaşacaklardır. Sonra oturdukları yerlere yakın bölgelerde Tanrı'nın egemenliğini ilan edeceklerdi. Ve sonra başka kültürlerde ve ülkelerde, yani dünyadaki her yerde Tanrı'nın müjdesini tebliğ edeceklerdi. Böyle bir desen var. Pentecost gününde İsa'nın söyledikleri gerçekleşmeye başladı. Ve birkaç ayet okuyacağım. Aslında sonraki süper. Pentecost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyorlardı. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşırkaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Alamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Musa ve Libya'nın Kirene'ne yakın bölgelerde yaşayanlar vardı. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, bunun anlamı ne? Diye sordular. Kutsal ruh öğrencilerin üzerine geldi ve onlara meşetti. Donata. Onlar kutsal ruh aracılığıyla yeni bilmedikleri dillerle konuşmaya başladı. Öğrenciler kutsal ruhun onlara konuşturduğu dillerle neden konuşmaya başladı? O bana bize biraz tuhaf gelebilir. Neden? Bence Tanrı bir mesaj ilan etmek istedi. Bu müjde herkes için geçilidir. Bu müjde dünyanın dört bucağına yayılacak demek istedi. İsa'nın rencisi olan Petrus, Pentecost gününde ayağa kalktı ve olup bitenleri anlatıp Tanrı'nın egemenliğini ilan etti. 3000 kişi o gün imana geldi. Yani onlar günahlarından tövbe edip, İsa'ya iman edip baptist oldular ve ilk kilise doğdu. Ve bu ilk kilise nasıldı? Şimdi birkaç ayet okuyalım. Aslında bu ayetlerin en sevdiğim ayetlerin biri. Bu yüzden herhalde önceden bunları duydunuz. Okuyacağım. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine paydaşlığı, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Ve her şey ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarına, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'ya övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanlara topluluğu katıyordu. Yani bu topluluk kendi içine kapanmadı. 3000 üyesi olduğu için kapılarını kapatmadı. Tersine o topluluk herkese açık ve henüz İsa'ya iman etmeyenlere yönelikti. Her gün yeni kişiler İsa'ya iman etti. Merhaba. Bunun nasıl olduğunu açıklamadı. Bence iki şey oldu. Hem imanla olmamış olanlar bu güzel ve sevgi dolu topluluğa bakıp ve katılmak istediler. Yani insanlar hayatlarını paylaştılar. Eğer bir ihtiyaç olduysa insanlar yardım ettiler. Yani harika bir topluluk vardı. Aynı zamanda imanlı kardeşler komşulara, arkadaşlarıyla bu harika haberi paylaştılar. Kilise hem imanlı olmayan insanlara gel gör demeli, hem de onlara gidip Tanrı'nın egemenliğini paylaşmalıdır. Bence ilk kilise ikisini de yaptı. Ve elçilerin işlerini okumaya devam ederseniz, İsa'nın rencileri, İsa'nın kim olduğunu ve insanların nasıl kurtulabileceğini cesaretle ilan etti. Bundan dolayı dindar liderler öfkelenip onları önlemeye çalıştılar. İmanlı kardeşlere zulmettiler. Buna rağmen vazgeçmek yerine Tanrı'nın müjdesini paylaşmaya devam ettiler. Süper. Bir çarpıcı ayeti okumak isterim. Ne oldu? Elçiler Tanrı'nın sözünü paylaşıyordu. Bu yüzden tutuklandılar, hapise atıldı. Sonraki gün dindar liderleri onlara çağırdı. Bu ayetleri okuyacağız. Onlara, dindar liderler, onlara kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa'yla ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar. Yani onlar zulüm, altunda yashida ama hala tanunun sözünü devam etme. Paylaşmaya devam etile. O çok önemli. Onlar İsa'nın uğruna sevinçle ağacı çektiler. O bize tuhaf gelebilir. Ama Tanrı'nın müjdesi o kadar değerlisi. Bu yüzden ağacı çekebiliriz. Zulüm altında yaşayabiliriz. Ama Tanrı'nın müjdesi her şeyde. Tanrı onlara çağırıp donatı halde onlar zorluklarda ve zulüm altında yaşadılar. Eğer İsa'nın ardından gidersek, sıkıntılardan kaçmayız. Elçilerin işlerindeki hikaye ilerledikçe, kiliseye karşı zulüm arttı. Ve sonunda Stefanus imanlı olduğu için öldürüldü. Stefanus öldürüldükten sonra zulümden dolayı birçok imanlı kardeş Kudüs'ten kaçtı. Daldıkları sırada Tanrı'nın müjdesini ilan ettiler. Bundan dolayı Kudüs dışındaki insanlar imana geliyordu ve yeni imanlı topluluklar kuruluyordu. Mesela, Filipus adlı bir öğrenci Samaria'ya ulaşıp Tanrı'nın sözünü ilan etti, hastaları iyileştiriyordu. Bu yüzden birçok Samaria'lı İsa'ya emaneti orada bir kilise kuruldu. Bizim kilise ailemizden bir hikaye anlatalım. Çok güzel bir hikaye. New Frontiers kiliselerimizin bazıları Ukrayna'da, benim aksanım kötü. Ve bildiğiniz gibi Rus ordular yaklaşık 5 yıl önce Ukrayna'ya girip işgal etti. Evet, maalesef bu olay devam ediyor, çözülmedi. Rus ile Ukrayna'nın sınırında büyük bir çatışma oldu ve o devam ediyor. Bizim kiliselerimiz bu çatışma altındaki yerlerdeydi. Sonunda büyük sıkıntılar olduğu için birçok kişi kaçtı. Bir kişi Hindistan'a göç etti. Oraya yerleşti. Orada bir kilise kurdu. Ve aslında bu kiliseden anladığım kadarıyla birçok kilise, yani göç edenler birçok kilise kurmuş. Yani bahsettiğim büyük sıkıntılar olduğu için kaçanlar Tanrı'nın müjdesini ilan etti ve yeni yerlerde kiliseler kurdu. Tanrı'nın egemenliği bazen beklenmediğimiz yollardan yayılır. Her şey bilen Tanrı, her şey egemendir. Hiçbir olay Tanrı'yı şaşırtmaz. Gerçekten bizi şaşırtabilir ama Tanrı'yı şaşırtmaz. Her şey egemen Rab her durumda. Kendi isteği uyurunca bizim iyiliğimiz için etkin olduğunu biliyoruz. Ve bu hikaye devam ediyor. Elçilerin işleri 8. bölümden itibaren Tanrı'nın müjdesi Yahudi olmayanlara ulaşmaya başladı. Ve Yahudi olan imanlı kardeşler Tanrı'nın müjdesinin herkes için geçerli olduğunun yavaşça farkına varıyorlardı. Yavaşça jeton düştü. İmanlı kardeşler, iste Yahudi, iste Grek olsun, herkesin Tanrı'nın kurtuluş mesajını kabul edilebileceğini ve yeni yaşama kavuşabileceğini fark ettiler. Yani Elçilerin İşleri 8. bölümde Etiyopyalı bir hadım Tanrı'nın kurtuluşunu kabul edip baptiz oldu. 9. bölümde Elçi Pavlus, örtki uluslara Tanrı'nın egemenliği ilan edecek diye Tanrı tarafından seçildi. 10. bölümde Cornelius adlı bir yüzbaşı vardı. O Tanrı'dan korkan bir yabancıydı. Petrus ve Cornelius görümleri gördükleri için Petrus Cornelius'un evine gelip tarnu mwjde sina I laneti. Doian laran hepsi yw banja lada. Normalde, Yehudi olarak, Petrus yw banja lala zaman getchi mesdi. Petrus vars veri ekel nele oldu. An latisha, kutsal kitab dan birkej, ayet okishas. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ru konuşmaya dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ru armanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'ya yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla baptist olmalarına kim engel olabilir? Dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla baptist olmalarına buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular. Yani Yahudi olmayanlar tıpkı Yahudiler gibi kutsal ruhu aldılar ve kurtuldular. Demek ki Tanrı'nın müjdesi herkes için geçerlidir. İster Kürt, ister Türk, ister Rus, ister İngiliz, ister Uzbek. Yani herkes için geçerlidir. Tanrı insanların arasında ayrım yapmaz. Her ulustan gelen kişi seviyor. Sonra elçilerin işlerinde Pavlus'un görevi başladı. Ve Pavlus'un görevi şudu. Öteki uluslarda Tanrı'nın müjdesini ve egemenliğini ilan etmek. Pavlus'un görevini baktığımız zaman Pavlus Tanrı'nın müjdesini bilmeyenlere ilan ediyordu. Ve öncelik verdi. Ve yeni yerlerde kiliseler kuruyordu. Pavlus acıcıktıysa, zulüm altında yaşadıysa bile Tanrı onun aracılığıyla harika şeyler yaptı. Pavlus 2000 yıl önce Türkiye'de kiliseler kurdu. Biz topluluk olarak onun mirasıyız. Pavlus'un ektiği tohumla yani olgunlaşıyor Türkiye'de şu anda. Tabii ki zaman yavaş yavaş oluyor. Ama yine Tanrı'nın müjdesi yayılıyor Türkiye'de. Görüyoruz ki Tanrı'nın egemenliği ilerledikçe insanlar buna karşı çıkabilir. Yani bir elde verimlilik, diğer elde sıkıntılar olabilir. İkisi bir araya gelebilir. Yani Pavlus'un hayatında böyle bir şey görüyoruz. Tanrı'nın büyük hikayesi budur. Bunu nasıl hayatlarımıza tatbik edebiliriz? Birkaç nokta çıkarmak istiyorum. Birinci şu. Şükretmeliyiz. Tanrı bizi kurtardı ve bize bir görev verdiği için Tanrı'ya şükredelim. O bizim için büyük bir avcılıktı. Değil mi? İkinci, Tanrı'nın bize verdiği görevin ışığında böylece yaşayalım. Kilisenin görevi ve bizim kalıcı görevimiz şu. Nereye gidersek, neler yaparsak, Tanrı'nın varlığını taşıyoruz. Yani kutsal ruh bizde yaşıyor. Biz Tanrı'nın elleri ve ağzı olarak Tanrı'nın sözünü paylaşmalı ve Tanrı'nın gücüyle Tanrı'nın işlerini yapmalıyız. Yani İsa'nın öğrencileri ne yaptılar? Tanrı'nın müjdesini ilan ettiler, hastalara iyileştiler, cinleri koptular. Biz de aynı bir şekilde yaşayamalıyız. Nereye gidersek, mecaz olarak, bir elimizde bir kutsal kitap var. Bir elimizde bir havlu var. Yani, Tanrı'nın sözü etkin ve diridir. Tanrı'nın sözünü bilmemiz lazım, anlatmamız lazım. Çünkü inanıyoruz ki Tanrı'nın sözü yaşam verir. Bu kitap bizim için çok değerli. O Tanrı'nın sözü. Aynı zamanda bir havlu var. Yani insanlara hizmet etmemiz lazım. İsa ne yaptı? Öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Onlara kendi sevgisini gösterdi. Yani İstanbullulara nasıl Tanrı'nın sevgisini tecrübe edebilir? Bizim onlara göstermemiz lazım. İnsanlara bakıp hizmet ederek, hastalar için dua edip iyileştirerek ve cinlerin gücüne tutulanlara özgür kılarak Tanrı'nın bize verdiği görevi gerçekleştireceğiz. Yani hem de hizmet etmemiz lazım, hem de Tanrı'nın sözünü anlatmamız lazım. Ve ilginç bir şey, çünkü normalde insanlar bazı şeyler, yani bundan birisine öncelik veriyorlar. Yani bazılarımız Tanrı'nın sözünü çok seviyor. Ve Tanrı'nın sözünü anlatmak istiyor, her zaman bu kitabı incelemek istiyoruz. Yani bizim için en önemlisi Tanrı'nın sözü. Ve özellikle bu kitaba öncelik veriyoruz. Bazılarımız bu kitabı çok iyi bir şekilde bilmiyoruz ve önem vermiyoruz. Ama harika bir şekilde hizmet ediyoruz. Yani sürekli, eğer bir fırsat varsa biz sürekli hizmet ediyoruz. Ama ikisi önemli. Çünkü hem Tanrı'nın sözünü bilmemiz lazım, anlatmamız lazım. Hem de çok pratik bir şekilde Tanrı'nın sevgisini göstermemiz lazım. İkisi önemli. İkisini hayatımıza uygulamamız lazım. Değil mi? Tanrı'nın işlerini kilise içinde ve dışında yapmalıyız. Yani insanlar gelsin görsün. Aynı zamanda yollanan kişiler olarak bu müjdeyi yaymalıyız. Arkadaşlarımızla aldığımız iyi haberi paylaşmalıyız. Yani topluluk olarak kapımız açık olsun. Yeni gelenleri hoş karşılamalıyız. Masamızda her zaman yeni bir yer açmalıyız. Kilise büyüdükçe ve olgunlaştıkça bu ilkeye bırakmamalıyız. Tanrı'nın harika müjdesini paylaşabilmemiz için paylaşma fırsatları çıksın diye dua etmeliyiz. Dua ettiğimiz zaman Tanrı yanıtlar. Aslında ellerimizde bir kutsal kitap var, ellerimizde bir havlu var. Aynı zamanda telsizimiz var. Yani dua ettiğimiz zaman Tanrı bizi işitiyor. Dualarımızı sevinçle yanıtlamak istiyor. Her zaman Tanrı ile konuşabiliriz. Bu telsiz sürekli iyi bir şekilde çalışıyor. Yüzden kutsal kitap, havlumuz, dua. Pavlus Tanrı'nın müjdesini paylaşmak için kültürel sınırlardan geçti ve sırf kendi halkıyla kalmadı. Biz de başka kültürden ve uluslardan gelenleri hoş karşılamalıyız. Çok uluslu bir topluluk olarak Tanrı'nın insanların çeşitliliğini sevdiğini ve insanlar arasında ayrım yapmadığını göstereceğiz. Ve son nokta şu. Zorluklarla, sıkıntılarla ya da zulümle karşılaşırsak şaşırmayalım. Kilisenin tarihinde sıkıntılar ve zulüm var. Yakup İsa'nın öz kardeşi şöyle yazdı. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz, imanınızın sınanması dayanma gücünü yarattı. Nihayetinde İsa'ya bakalım. O bizim kurtarıcımız, kahramanımız ve örneğimiz. İsa bizi kurtarmak için neler yaptı? İsa gökten inip beden aldı. Günahlı insanlara hizmet etti. O bizi kurtarmak için fedakarlık yaptı ve canını bir korban olarak verdi. Yani İsa bizi kurtarmak için yeni bir kültüre girdi. İnsanlar uğruna bir kul olarak yaşadı. Elçi Pablo şöyle bunu anlatıyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sürülecek bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme çağımı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti. Ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Biz İsa'nın ardından gitmekteyiz. Biz aynı şekilde yaşamak isteriz. Biz insanları kurtaramayız. Sadece İsa insanları kurtarabilir. İsa'nın temsilcileri olarak hizmet edilir. Ve Tanrı'nın müjdesini paylaşıp Tanrı'nın işlerini yapılır. Ben dua edeceğim ve Rab'bin sofrasına kutlayacağız hep birlikte.